Macar Mustafa, Ivo Andrić. Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bütün bölgelerinden trompetçiler geldi ve karşılama törenine gidecek süvariler toplanmaya başladı. Doboy'un taşkın sevinciyle Banja Luka'da Avusturyalılara karşı kazanılan zafer üzerinden 4 gün geçmişti. Bütün Bosna bayram ediyordu. Ama özellikle Doboy. Çünkü bu kentin evladı Macar Mustafa, Banja Luka'daki çarpışma sırasında en büyük kahraman olarak yükselmişti. Almanların ölümü, kafirlerin kılıçtan geçirilmesi ve Macar Mustafa'nın kahramanlığı üzerine inanılmaz haberler geliyordu. Bugün bekleniyordu Mustafa. Caddenin üzerinde yükselen toz duman bekleyenleri şaşırtıp duruyordu. Banja Luka'nın süvarileri ancak ikindi namazına doğru geldiler. Ve tam akşam namazında da Macar Mustafa göründü, trompetleri ve bayraklarıyla. Ağızdan ağza dolaşan söylentilerin olduğundan fazla büyüttüğü Macar Mustafa, bütün oradakilere beli bükülmüş ve oldukça küçük göründü. Eğerin üzerinde böyle beli bükük dururken, böyle kara ve hepten tebdil kıyafet içindeyken, üzerine bir sürü öyküler ve şarkılar söylenmekte olan Macar Mustafa'dan çok tanrı korkusu içinde bir adama ya da bir bilgin gezgine benziyordu. Çabuk çabuk ve hiç dönüp bakmadan kalabalığın dalgalanmaları ve haykırmaları arasından atını sürüp geçti. Evinin merdivenlerini çıkarken ne kimseye dönüp baktı ne de kimseyle konuştu. Kalabalık avluda kalıp ganimetin nasıl indirildiğini seyretmeye koyulmuştu. Mustafa 3. defadır ki su üzerinde yapılmış olan evine dönüyordu. Müsrif ve ayyaş bir adam olan babasından miras olarak kardeşiyle bölüştükten sonra birkaç sıska uşakla bir de bu evden başka bir şey kalmamıştı işte. Eski ve sayılan bir Macar aileden gelen ve Müslümanlığı kabul etmiş bir dönme olan büyük babası Macar Avdaga büyük bir servet bırakmıştı. Macar Mustafa 15 yaşındayken babası ölmüş, kardeşi de evlenmişti. Daha yüksek bir okula devam etmesi için kendisini Bosna Saray'a göndermişlerdi. Orada 4 güç yıl geçirmişti açlıkla çarpışarak. 20 yaşında bir sandık dolusu kitap, bir öğrencinin sahip olabileceği zavallı şeyler ve delikleri gümüş kaplı kara odundan büyük bir flütle Doba'ya dönmüş ama kardeşinin yanına gitmeyip suyun içinde kazıklar üzerinde duran bu eve yerleşmişti. Çok değişmişti, şiş, kalın dudaklarının üzerinde henüz terlemeye başlamış bıyıkları görünüyordu. Beli bükülmüş ve somurtkandı. Gülmüyor, kimselerle konuşmuyor, kimseyle ahbaplık etmiyordu. Şehrin hocası İsmet Ağa'nın yanında bütün gün kitap okuyor, geceleri de uzun bir süre flüt çalıyordu. Flüt sesleri su üzerindeki evinden öte bütün kıyıları sarıyordu. İlk ordu toplanır toplanmaz silahlanıp evine kapandı ve delal için sancağı altında Rusya'ya yollandı. Uzun bir süre hiç haber çıkmadı Mustafa'dan. Birkaç yıl sonra savaşta öldüğü haberi geldi. İnsan içine çıkmadığı ve çok da genç olduğu için hemen unutuldu. Delaliç döndüğü zaman Mustafa'nın hayatta olduğu öğrenildi. Hem de nasıl hayatta. Bütün Bosnalılar arasında en şerefli ve en ünlü kişi olarak geri döndüğü söyleniyordu. 6. yıl içinde birden kendiliğinden Doba'ya döndü Mustafa. Pek tanıyan yoktu kendisini. Tam bir Türk gibi zengin ve gösterişli giyinmişti. Koca bir bıyığı vardı. Soluk yüzlü ve zayıftı. Su üzerindeki evini açıp gece geç vakit mumlu bir beze sarılmış olan flütünü çıkardı ve dikkatle derin bir sesle üfledi. Çaldığı flütün sesi sessizliği bozmuştu. Ne eski sesi vardı artık ne de parmaklarındaki eski esneklik. Eski havaları unutmuş olduğu da anlaşılıyordu. Flütü yeniden sarıp geçen savaştan beri üzerinden atamamış olduğu eziyetli uykusuzluğa bıraktı kendini. Bu işkence her gece tekrarlanıyordu. Birden unuttu her şeyi. Gelip geçmiş her şeyi unuttu. Hatta adını bile. Böyle yarı uyku haline girer girmez her anı ve gelecek gün üzerine kafasında taşıdığı bütün düşünceler sönüp de iki büklüm olmuş vücudunu karanlık sessiz bir değirmen taşı gibi ezerken bacakları soğumaya başlıyor, yüreğinin ta dibinde taş kesilen bir korku oradan soğuk bir dalga gibi bütün vücudunu sarıyordu. Çok güçlü olsa zaman zaman doğrulmak zorunda kalıyor, hayatta olduğuna kendini inandırmak için ışığı yakıp pencereyi açıyordu. Şafak vaktine kadar böyle sürüp gidiyordu bu. Sonra bütün vücudu kurşun gibi ağırlaşıyor, uyku yayılıyordu herhangi bir yerden üzerine. Kısa, merhametli bir uykuydu bu. Dünyadaki her şeyden daha kıymetliydi onun için. Ertesi gece tıpkı bir önceki gibi oluyordu. Her şey tekrarlanıyordu olduğu gibi. Ama bundan kimseye söz açmayı düşünmüyordu Mustafa. Hocaları hor görüyor, hekimlere inanmıyordu. O gece geçip de şehre ilk indiğinde kahvedeki bütün adamlar bir araya yığılmış ve kendisine yer açmışlardı. Ama Mustafa ne bir gülümsemeye zorlayabiliyordu kendini ne de meraklarını tatmin etmek için onlara İstanbul ve savaşlar üzerine bir şeyler anlatabiliyordu. Yeniden aşağı görülüp unutulmaya başlanmıştı. Ama hemen bir süre sonra Slovanya'da çarpışmalar başlamış ve Mustafa ilk birlikte ve kimseye görünmeksizin şafak vakti çıkıp gitmişti geldiği gibi. Yine Macaristan ve Slovenya'daki kahramanlıkları, Orlyava Deltası'ndaki korkunç çarpışma üzerine haber gelmişti. Avusturyalılar Banja Luka'yı çevirip de gavurlar Türkleri kaleye geri püskürttükleri ve şehri yağma ettikleri vakit bütün Bosna orduları Bırbas Irmağı'nın aşağılarına yürümüştü. Macar Mustafa bir plan düşününceye kadar üstün kuvvette buldukları Avusturyalılara saldırmayı göze alamamışlardı. Irmağın biraz yukarısında sallar yapılıp ırmaktan aşağı koy verilmeli, şafak vakti bütün Bosna ordusu sallarla ırmağın karşı yakasına geçip Avusturyalılara karşı şaşırtıcı bir saldırıya geçmeliydi. O gece sallar yapılırken Macar Mustafa uzun yürüyüşün yorgunluğunu çıkarmak için Zikvina otlaklarında yatıyordu. Son zamanlarda gördüğü çeşitli düş zaten kısa olan uykusunu büsbütün kısaltıyor, ona eziyet ediyordu. Henüz uyumuştu ki Kırımlı bir takım çocuklar girdi düşüne. Çok eskiye ait bir şeydi bu ve hiç kafa yormamıştı üzerine. O sıralarda bir süvari birliğiyle düşmanı kovalayıp Kırım'daki bırakılmış bir sarayda konaklamıştı. Tam uykuya dalacakları sırada dolapların arkasında dört çocuk görmüşlerdi. Kısa saçlı, ak derili ve çok güzel giyinmiş erkek çocuklardı bunlar. Çoğu Anadolulu olan 15 süvariydi kendileri. Çocukları yanlarına çekmişler, böyle korku ve acıdan yarı ölü hale giren çocuklar elden ele geçmişti. Sabah olduğu vakit çocukların ötesi berisi şişmişti. Çürük içindeydiler ve ayakta duramıyorlardı. Tam o sırada kuvvetli bir Rus birliği hücum ettiğinden çocukları öldürmeden kaçmışlardı. Rusların yaklaştığını duyuyordu. Eğri atlamak istiyor ama üzengi ters döndüğü için her defasında kayıyor, at tökezliyordu. Ter içinde uyanıyordu. Kurtulmak, serbest kalmak isterken büsbütün kaputuna dolanmış oluyordu. Soğuktu hava, şafaktan önce daha da karanlık oluyordu. Tokasını çözüp giysilerini düzene sokuyor, bir taraftan da öfke ve nefretle tükürüyordu. Düşlerin kendisine böyle alçakçasına ve düzenbazlıkla işkence etmesi kudurtuyordu Mustafa'yı. Türkler sabahın ilk saatinde ırmak boyunda hazırdılar. Ama sallar çok yavaş geliyor ve zoru zoruna sıralanıyordu. Gürültü ve haykırmalardan karşı kıyıdaki Avusturyalılar da uyanmıştı. Artık kaybedilecek vakit yoktu. Mustafa ipleri daha sıkı gerip uzaklaşmaları için salcılara işaret verdi. Sonra kılıcını kınından çekip bütün kuvvetiyle haykırdı. "Allah bizimle beraber! Muhammed'in müminleri, gavurlara ölüm!" "Allah Allah!" diye bağırıyordu bütün ordu. Bütün ordu Mustafa'nın peşinden sallara doğru atıldı. Aynı zamanda salların umduklarından daha fazla birbirinden uzaklaştıklarını da gördüler. Birçoğu sulara döküldü. Saldan sala atlayanlar pek azdı. Çoğu olduğu yerde kalıyordu. Mustafa çok öne geçmişti. Sanki kanatlanmış gibi saldan sala atlıyor, suyun üzerinden uçarak geçiyordu sanki. İlk sıradaki erler daha salların üzerinde bekleşirken Mustafa çoktan karşı kıyıya ulaşmıştı. Hiç arkasına bakmaksızın şaşkına dönen nöbetçilerin üzerine atılmıştı. Kumandanlarının tek başına ileri atıldığını gören Türk erleri, Mustafa'nın peşinden saldan sala atlamaya başladılar ve arka sıradakiler öndekileri ittiği için handiyse hep beraber sulara döküleceklerdi. İşte böylece ilk sıradaki kuvvetler, trompet sesleri ve haykırmalar arasında ve birçoklarının sulara gömülüp sallanmakta olan sallardan imdat sesleri yükselmesine rağmen karşı kıyıya ulaştılar. Çoktandır böylesine çabuk bir zafer kazanılmamıştı. Umulmadık bir zamanda ve hiç umulmadık bir yönden saldırıya uğrayan koca Avusturya ordugahı aniden dağıldı. Erler sürüler halinde ve çıldırmış gibi kaçışıyorlardı. Mustafa en sona kalanlara yetişip aralarına karışmıştı. Bir ok gibi oradan oraya atılıyor, havada parlak daireler çizen kılıcı soğuk bir rüzgar yayıyordu çevresine. Türk erleri Allah diye bağırarak kaçanların peşine düşüyordu. Banja Luka kalesine kapanmış olan Türkler şimdi kaleden dışarı fırlıyorlardı. Kafirlerle yağmacılar kılıçtan geçiriliyordu toptan. Zaferden sonraki akşam Mustafa çadırın önünde yatıp el ayalarıyla göğsünü otların üzerine bastırıyordu. Çünkü adalelerinin her biri sonsuzluğa doğru genişleyip kendisinden ayrılacakmış gibi geliyordu ona. Yer yer yangın ateşi görünüyor, soyguncuların haykırmalarıyla peşine düşenlerin yakınmaları duyuluyordu. Dünya pisliğe batmıştır. Bunu sabah şafak vakti Vırbas Irmağı'nın kıyısında iki ordunun arasında durduğu sırada düşünmüştü. Ordulardan biri kaçıyor, biri de korkuyla salların üzerinde duruyordu. İşte şu anda da ağzında bir acılık duyuyordu. Ondan kurtulmak isterken yüksek sesle konuştu. Dünya fenalığa bulanmıştır. İçindeki kan çağlayıp taşacakmış gibi oluyordu. Bütün damarları atıyordu, uyku girmiyordu gözüne. Bu geceden sonra uyku nedir görmedi artık. Şafaktan önceki iki saatlik uykuda durmadan yeni düşlerle bozulur oldu. Her gece eski hayatına ait hepten unutmuş olduğu delice birbirine karışmış bölümler canlanıyordu gözlerinde. Bu düşlerin en korkunç yönü her yüzü, her hareketi olduğu gibi apaçık ve belirli bir şekilde yeniden göz önüne sermeleriydi. Sanki her parça kendi başına bir bütünmüş ve olağanüstü bir önemi varmış gibi. Her gelen geceden korkmaya başlamıştı. Kendi kendine itiraf edemiyordu bu korkuyu ama durmadan büyüyen bu korku bütün gün işkence edip uykudaki her düşüncesini sarsıyordu. Birlikte yaşadığı ve göze batmaz, hep daha derine iniyordu içini kese kese. Bu akşam üçüncü defa su üzerindeki evindeydi. Doboy caddelerinden ve kendisini sevinçle selamlayan halkın arasından tiksintiyle yürüyüp kendisini geçirenlere veda ederek ayrıldıktan sonra bu akşam da döşemesi gıcırdayıp çatırdayan evinde huzursuz dolaşıp durdu. Hala kendisini ve zaferini selamlamakta olan sona kalmış kalabalık duyulmaktaydı. Mustafa hala dolanıp duruyor, oturmayı göze alamıyordu. Kitap dolu yeşil sandığı, eski flütünün sarılı olduğu mumlanmış bezi gözden geçiriyor, fakat hiçbir şeye dokunmuyordu. Dağlar karanlıkta kaybolmuştu artık, şehir sessizleşmişti. Dağdaki arabelerden kukumav kuşlarının sesleri geliyordu. Pencereye yaslandı. Uykusuzluktan ve yorucu yolculuktan sımsıcak kesilmişti. Yüreğinin hep aynı ölçüdeki vuruşları onu uyutmak istiyor gibiydi. Daha uykuya dalar dalmaz düşler başlamıştı işte. Gözlerini kapamış mıydı ki? Pislik ve örümcek ağları içinde bir oda görünüyordu. Bir köşede büyük babası Macar Avdaga oturmaktaydı bir sandığın üzerinde. Yüzü kıpkırmızıydı. Kısa sakalı, kaytan bıyığı vardı. Sessiz ve kıpırdamadan oturuyordu. Ama öyle durmasında bile olağanüstü bir anlam vardı. Bu anlam Mustafa'ya dayanılmaz şekilde baskı yapıyor, onu boğmakla tehdit ediyordu merhametsizcesine. Korkuyla irkildi. Odadaki karanlıkta bir ölüm korkusu duyuyordu. Sanki bir zırhın içindeymiş gibi yürüyordu. Ayaklarını da duymuyordu artık. Ayakta kalmayı göze alamıyordu. Uykusuzluktan ve düşlerden korku duyduğu için hep hareket etmesi gerekiyordu. Böyle yürürken Bosna Sarayı anımsıyordu. Neşeli arkadaşı Yusuf Agiç'i, üzerinde mezarlık olan Yeşiltepe'yi, öğrenciyken elini yastık gibi kullanarak bazı öğleden sonraları yatıp uyku çektiği yumuşak otları anımsıyordu. Artık fazla dayanamayıp atını eğerledi, sessiz sedasız bir suçlu gibi çıkıp gitti Doboy'dan karanlıkta. Ertesi gün bütün şehir büyük bir şaşkınlıkla Mustafa'nın evini bırakıp gittiğini, köy yolu üzerinde nakliyecilere saldırıp onları yaraladığını ve atlarını birbirine kattığını öğrendi. Atıyla köy dışındaki yollardan gitmekle beraber köylerin içinden de geçiyor ve Hristiyanları öyle bir öfkeyle vurup sürüyordu ki Türkler bile çıkmak istemiyorlardı karşısına. Sutyeska'ya vardığında manastırı kapalı buldu. Ölmüş gibi. Bir gün önce bazı kimseler keşiş guardiyana Mustafa Macar'ın Doboy'dan beri atla geldiğini, yaban bir hayvan gibi kendini kaybetmiş olduğunu, her önüne çıkanı vurup kırdığını anlatmışlardı. Mustafa savaş baltasının sapıyla kapıya vurdu. Hiçbir hareket yoktu. Biraz geri çekilip manastırı gözden geçirdi. Koca bir dam, büyük pencereler ve sağlam duvarlar. Kısa bir an manastırı yakmak geçti içinden. Fakat ateş yakmak için saman toplamak gerektiği düşüncesi içini sıkıntı ve tiksintiyle doldurdu. Sonunda bütün bunlar gülünç geldi kendisine. Bu koca bina, böyle sessiz sedasız önünde duran koca manastır, içindeki küçük ve fare gibi gri keşişler. Ne de çabuk kapanmışlar buraya. Ve güldü. Gülerek geçip gitti. Mezarlık yanından atını sürdüğü sırada atı duvardan yükselen beyaz bir haçtan ürktü. Yularları çekip durdurttu atını. Atını yatıştırıp papaz ve haçlara söverken yolun dönemecinde iki keşiş göründü. İçlerinden biri bir sürü kitap, öbürü de bir sepet dolusu yemek taşımaktaydı. Artık geri dönmeyecekleri için caddenin yanındaki hendeğe doğru çekilip Mustafa'yı selamladılar. Mustafa yanlarında durdu. ''Siz de papaz mısınız?'' ''Evet beyefendi, sultanın izniyle.'' ''Atımı ürküten bu boynuzları buraya dikmeniz için kim izin verdi size, domuz herifler?'' ''Bizim elimizden bir şey gelmez bey.'' ''Neden gelmezmiş, kim izin verdi size?'' ''Vezirle yüce sultan,'' dedi papazların yaşlısı. Uzun boylu, güzel bıyığı ve zeki gözleriyle açık kalpli bir adam. Mustafa birden sakinleşmiş ve artık kızgın değilmiş gibi sağ elini aşağı sarkıttı. Papazlar titreyerek bakışlarını yere indirirken o ateş gibi yanan gözlerini dikti üzerlerine. ''Ya demek izniniz var öyle mi? Sultandan da izniniz var mı?'' ''Evet var tabii, vezirden ve Bosna Sarayı kadısından da var.'' ''O halde üçünü de derleyip toplayıp kaldır at bakalım, anladın mı? Ne yapıyorsun diye soran olursa ona de ki, bir kaya parçası gibi yerinden kopmuş ve uykuya, ekmeğe, kanuna ihtiyacı olmayan Macar Mustafa bana böyle emretti.'' Mustafa'nın deli gibi ve bir noktaya dikilmiş bakışları iki keşişin içinde kötü şeyler olacağı inancını uyandırmıştı. Daha da eğildiler durdukları yerde. Eğrinden bir ip çözen Mustafa, genç keşişe yaşlı keşişi onunla bağlamasını emretti. Yaşlı kendiliğinden ellerini arkasına kavuşturdu. Genci de titrediği görünen elleriyle bağladı ötekini. ''İyi bağladın mı onu?'' ''Evet beyim.'' Mustafa eğilip ipe dokundu ve ipin sağlam oturmadığını görünce, hiç ses etmeden savaş baltasını çıkardı, papaz başını çevirdi, baltanın ağzı omzuna öyle bir kuvvetle indi ki, gık bile demeden yere yuvarlandı papaz. Tekrar ayağa kalkıp önüne düşünceye kadar vurdu Mustafa baltanın sapıyla. Papaz bağlı arkadaşıyla yürüyordu. Papazdan akan kan yolun üzerinde bir iz bırakıyordu. Mustafa birden ikisini de Bosna Sarayı'na sürüp orada eski arkadaşı, zengin bir adam ve ünlü bir sohbet adamı olmuş Yusuf Agic'e teslim etmeyi düşündü. Ama cadde dağdan yukarı yükselmeye başlayınca ve güneş de inince yaralı keşiş öylesine yorgun bir hale girdi ki her an düşüp bayılmaya başladı. Mustafa boşuna indiriyordu baltanın sapını papazların bir fıçı gibi ses veren kaburgalarına. Caddenin yanındaki bırakılmış bir samanlığa girdiler. Papazlar derhal biri öbürünün yanına düştüler. Mustafa atını bağlayıp pelerini yaydı ve üzerine uzandı. Çoktandır olmamış bir şey oldu. Hemen uyumaya başladı. Hemen derin bir uykuya dalmak kadar büyük zevk yoktur. Ama onun üzerindeki düşünceleri sönüp dalgaların çağaltısı ve sesiyle sürüklenip gitti. Irbas ırmağıydı çağlayan, üzerinde de sallar sıralanmıştı. Ama savaştaki gibi ağır, birbirinden uzakta ve kanlı değildiler. Aksine hafif hafif sallanıp yüzüyorlardı. Herhangi bir şey dalgaların çağaltısını kesip salları kenara itinceye kadar. Mustafa sert toprağın üzerinde yatıyor ve devamlı tek sesli bir hırıltı duyuyordu. İrkilip birden gözlerini açtı. Gözleri öylesine açılmış, öylesine soğuk ve uykusuzdular ki hiç uyumamıştı sanki. Kulak kabarttı. Fısıltı papazların yattığı köşeden geliyordu. Henüz mesleğe girmemiş olan yaralı papaz, ölümü bekleyerek yaşlı papazın günahını çıkarıyordu. Günah çıkarmayı öğrenmiş olmamakla beraber hummalı muhayyilesi içinde duasına pişmanlık kelimeleri karıştırıyordu. Seni seviyorum Tanrım, çünkü sen en ulu iyiliksin. Ne fısıldaşıyorsunuz orada köpek herifler? Mustafa kısa namlulu tüfeğine sarılıp papazların yattığı karanlık köşeye ateş etti. Biraz sonra iniltiye dönen bir çığlık yükseldi. Mustafa ayağa fırlayıp pelerinini sırtına attı ve atını dışarı çıkardı. Bu arada Yusuf Ağaç'ı ve papazlarla alay etmek için düşündüğü planı hepten unutmuştu. Onlardan kaçmak istiyormuş gibi eğere atladı. Atını ormanın içinden sürdü. Gecenin serinliği biraz yatıştırmıştı kendisini. Atı sökülmüş köklerden ürküyor, uzaktan gelen seslere kulaklarını dikiyordu. Gece sona erip de gökyüzü ufukta aydınlanıncaya kadar böyle devam etti. Bir fundanın altına yatıp pelerini üstüne örttü. Soğuk iliklerine işliyordu ama sessizlik uykusunu getirdi. Derhal bir düş görmeye başladı. Oliava Savaşı'nda görüyordu kendisini. Üzerlerinden sular akan, yosun tutmuş iki kara kayanın arasına girip yapışmıştı. İki iri yaban ve hayduk olan Latkoviç kardeşler önden üzerine saldırırken o sırtını kayalara dayıyordu. Kendini iyi savunuyordu ama bakışları hep yukarıya, onların başlarının üzerinden yukarıya yöneliyor, ufuk çizgilerinin dibinde, kumlu ovanın gökle birleştiği yerde, ellerini göğsüne kavuşturmuş ve yüzünde garip bir anlamla yaslı bir kadının ortaya çıktığını görüyordu. Ellerini göğsünün üzerinde neden kavuşturduğunu, yüzünün neden böyle acıyla buruşmuş olduğunu anlayamıyordu. Erzurum'daki sarrafın evinde onunla yalnız başına nasıl karşılaştığını, kadının kendini umutsuzca nasıl savunduğunu hep düşünüp kadının hayaline bakarken, bütün kuvvetiyle iki hayduka, yani iki hayduta karşı savunuyordu kendini. Kadının hayalini kafasından silip iki hayduk kılıcını defetti. Öfke kaplamıştı bütün benliğini. ''Demek kadını da beraber getirdiniz.'' diye bağırdı. ''Tek başınıza yeteri kadar kuvvetli değil misiniz köpek herifler? Yanınızda başkaları da var mı da?'' Şimşek hızıyla geriletiyordu onları. Ama iki hayduk kendisini hep daha fazla sıkıştırıp kılıçlarının ucunu gözlerine yaklaştırıyorlardı. Mustafa kayalara daha sıkı yapışıyor, ıslaklık ve başından aşağı boşalan sular içine işliyordu. Kasılmış gibi kenetlenmiş dudaklarında küfürle uyandı soğuktan. Kas katı kesilmişti. Güneş henüz çıkmıştı. Işınları kirpiklerini gıdıklıyordu. Çok az uyumuş olduğunu, sabah günü ağrırken bile uyuyamadığını anlayınca halsiz öfkesi içinde haykırıp iki büklüm oldu ve başını yerlere vurmaya başladı. Ağzı köpürerek ve homurdanarak kendini yerden yere atıyor, kırmızı pelerinini ısırıyor ve arada güneş dağların üzerinden göğe yükseliyordu. Yırtılmış buruşmuş giysileriyle dağdan aşağı inip atını da peşinden sürükledi. Ovada bir çeşmeye rastlayınca durdu ancak. Berrak, kol kalınlığındaki su çam kütüğünden yapılmış yalağa akıyordu. Su parlıyor ve toprak tarafından çekiliyordu. Sabahın ışıkları içinde üzerlerinde kelebeklerin, sivrisinek sürülerinin kımıldayan tüller gibi sallandığı birikintiler ve küçük havuzlar meydana geliyordu. At ayakları su birikintisinin içinde, bacak ve sahrılarındaki adeleler titreyerek uzun uzun içti sudan. Mustafa tahta yalağın yanına oturdu. Suyun serinliğiyle yüzüne vuran sabah havası yatıştırıp sakinleştirmişti kendisini. Derken suyun aynasında kendini gördü. Kömür gibi kararmış gölgeli yüzünü ve kafasının çevresinde de güneş ışınları içinde titreyen sivrisinek sürüsünü gördü. Atı biraz ürkünce sivrisinek sürüsü dağılıp kayboldu. Öğleye kadar bir düş içindeymiş ve bir mucizeyle yatıştırılmış gibi sürdü atını. Şayet caddede Ömer'in konuk evi yakınında titreyen bıyığı ve mavi gözleriyle geveze ve farfara Abdüselam Bey'e rastlamamış olsaydı, Bosna Saray yolculuğuna bu gece devam edebilirdi. Bütün konuk evinde konuk olarak sadece ikisi bulunuyordu. Bey kendisini ne pahasına olursa olsun tutmak ve gece kalmaya zorlamak istiyordu. Ertesi gün Bosna Saray'a beraber gidebileceklerini, bütün tanıdıklarını görebileceklerini ve Macar Mustafa'nın dostu ve yol arkadaşı olduğunu hesaplıyordu. Mustafa kabul etti. Buhar tüttüren gün sona erdi yorgunluktan başka bir şey olmayan ve her şeyi, bilip her şeyi duyduğu bir uyku çöktü üzerine tekrar. İçinden yükselen bir bulantı boğazını sıkıştırıyordu. Abdüselam Beg'e iyi geceler dilemeden su içip yattı. Hancı yüksek sesle ister köpek, ister tavuk ya da insan olsun, Mustafa'yı uykuda rahatsız eden herkesi öldüreceği tehdidini savurdu. Önce uyudu ama birden her şey eskisi gibi oldu. Hiç beklemediği halde yine o Kırım'daki kısa sarı saçlı çocuklar ortaya çıktı. Fakat nasılsa dimdik, güçlü ve kaygandılar. Balık gibi kurtuluyorlardı ondan. Gözleri artık cansız değildi. Göz bebekleri korku içinde değildi. Hareketsiz ve kararlıydılar. Mustafa nefessiz kalıp onları hep yakalamak istiyor, fakat en ufak değişikliğin bile farkına varamıyordu. Onları yakalayıp tutacak güce sahip olmadığı için canı sıkılıp kendine kızarken, sanki arkasından birinin söylendiğini işitiyordu. ''Onları kızartmalıydınız, yakalayıp hepsini birden ıskaraya, ama artık çok geç.'' Çektiği işkence canına yetmişti. Evet, böyle yapmalıydılar, onları kızartmalıydılar. Tekrar ayağa kalkıyordu, onları yakalamak için. Ama elleriyle boşuna didinip duruyordu, çok zayıf ve gülünç. Çocuklar ondan kurtulup birden bulut gibi havaya uçuyorlardı. Midesi bulanarak ve ter içinde uyanıyordu. Soluyup saman yatağın üzerinde oradan oraya atıyordu kendini. Sonunda uyku kaçtı gitti, ortalık karardı ve korku kapladı içini. Derisinin üzerindeki ter buz kesti. Kısık sesiyle Abdüselam Bey'i çağırıp kahve, içki ve mum ısmarladı. İkisi böyle uzun bir süre oturup içtiler. İkisinin arasında mum huzursuz aleviyle yanmaktaydı. Odanın köşeleri karanlık içinde ve gölgeliydi. Küçük pencereden mavi gecenin bir parçasını görebiliyorlardı. Sesleri tiz ve pek de hoşa gitmez bir şekilde yankılanıyordu boş odanın içinde. Abdüselam Bey kendisi savaş ve ailesi üzerine bir sürü şey anlatıyordu. Gabela'da nasıl nöbet tuttuğunu anlatırken Mustafa susuyor, hepten kendi içine gömülmüş, içtiği her bardaktan sonra sarsılıyordu. Mustafa'yı konuşturmak için Abdüselam Bey, Banja Luka'daki çarpışmayı ve Mustafa'nın tek başına saldan sala karşı kıyıya geçerek Almanlara nasıl saldırdığını gözleriyle gördüğünü anlatıyordu. Yorganın altından bakınca da görünüyor muydu bu? Ne? Ha, ne demek? Mustafa'nın gözleri parlayıp kıvılcımlanıyor, bey ciddileşiyordu. Gocunmalı mı yoksa bu görüşü şaka olarak mı kabul etmeli bilemiyordu. Mustafa kahkahayla gülmeye başlayınca beyin keyfi yerine geliyordu. Şakadır bu. Doğru, doğru. Ve derhal Mustafa'nın önüne kattığı Almanları nasıl yakaladığını anlatmaya koyuluyordu. Sanırım şöyle bir dalışta 40 kadarını kılıçtan geçirdim. Vay canına. Tabii ya, ufak tefek bir tane vardı ama hızlı koşmaya başladı, ben peşinden. Öyle de hızlı ki Allah'ın beni yarattığı gibi deyip koştum peşinden. Yakaladın mı? Birazdan anlayacaksın. Bir amaçta bir de gördüm ki yavaşlıyor. Hemen yanındayım tabii. Küt, civciv gibi. Mustafa sadece soluyup ıslık öttürdü. Beg anlatıyordu hala. Gece içki ve dar kafalılık ölçü bilmez. Böylece kendisinin, babasının, büyük babasının gerçekleştirdiği yeni yeni ve garip kahramanlıklar türedi. Allah da bizi böyle yaratmış işte, korku nedir bilmem. Derken Venediklilere karşı duran ilk hatlara geliyoruz. Millet titreşip fısıldıyor karanlıkta. Metrise tırmanıp avazım çıktığı kadar şarkı çağırmaya başlıyorum. Sesim bir borazan gibi çıkıyor ve ulahlar bu kudretli Türk kahramanının kim olabileceğini soruşturmaya başlıyorlar. Ama bizimkiler hemen anlıyorlar tabii, kim olabilir ki bu? Asıl da yalan atıyorsun. Kendini fantastik gevezeliğe kaptırmış olan bey duymuyordu bile. Ne dedin? Yalan söylüyorsun azizim, hem de şöyle böyle değil diye cevap veriyordu Mustafa sabırsızlık ve nefretle. Bu arada dudaklarını ısırıp bıyıklarını yoluyordu dişleriyle. Katmerli yalanları içinde kendini hepten kaybetmiş olan bey, ancak şimdi kendine geliyordu. O da daha bir karanlık gibi geliyordu ona. Mum alevi nefesinin altında bükülüp titriyordu. Ta yanı başında Mustafa'nın birbirine benzemeyen kan oturmuş ve tehlikeli bir şekilde parlayan iki gözünü, ölü sarılığındaki alnını ve kara bıyığının üzerinde soluk yüzünü görüyordu. Aşağılanmış ve korkmuştu, ayağa fırladı. Tahta rahle devrildi, mum yere vurup söndü. Sarhoş olmasına rağmen Mustafa tecrübeli bir savaşçının içgüdüsüyle duvara çekildi. Pelerinin yanındaki silahları elleyip kısa tüfeğini çıkardı. İkisinin arasında yere devrilmiş rahle duruyordu. Biraz daha uzakta da şimdi karanlığın içinde aydınlık bir kare gibi görünen pencere vardı. Nefeslerini bile tuttukları sessizlik içinde hafif ıslığa benzer bir gürültü duydu Mustafa. Bey hançerini kınından çekip çıkarmış olacaktı. Sanki bu ona başından geçmiş sayısız olayı hatırlatmış gibi yeniden kanlı bir nefretle düşündü. Şu dünyada ne kadar da kötülük vardı. Ama kısa bir an sürdü bu, sonra kendini toparlayıp durumunu kestirdi. Bey bir korkak ve yalancıdır diye düşündü, böyleleri ölüme yatkındırlar. Elinde tüfeği yok ve bana yaklaşmak isterse pencerenin yanından geçmesi gerekir. Tüfeğini kaldırıp pencerenin ortasına nişan aldı ve bekledi. Gerçekten de bir süre sonra bir el şekli göründü pencerede. Sonra el beyin kalçası tarafından örtüldü. Mustafa tetiği düşürdü. Tüfeğin gürültülü sesi arasında beyin yere nasıl düştüğünü işitmedi. Yaşlı amca Ömer ya hiçbir şey işitmemiş ya da ayaklanmayı göze alamamıştı. O gece Mustafa hiç durak yapmadan ormanın içinden sürdü atını. At zaman zaman yorgunluktan duruyor, kendi gölgesinden korkuyordu. Mustafa da ağaç gövdelerinin garip şekillerini ve aydınlık fakat aysız gece içine düşen gölgeleri gözden geçirmeye başlamıştı. Kendisine tehlikeli ve esrarlı gelenleri görmemezlikten geliyor, atlıyordu. Birden her bir gölge kendine has bir sesle fısıldayıp, bağırıp, şarkı söylüyor gibi geldi ona. Hafif zor işitilebilir seslerdi bunlar. Birbirleriyle yer değiştirip garip şekiller içinde eriyip gidiyorlardı. Bütün bunların hepsi atını sürmek için kullandığı kırbacın şaklamasında kayboluyordu. Ama kamçıyı şaklatmayı bırakır bırakmaz, sesler bir arı sürüsü gibi başından aşağı iniyordu. Onları susturmak için haykırdı. Allah! Fakat orman bütün çevrelerden, bütün mağaralardan, her ağaç, her yapraktan binlerce sesle cevap verip haykırmasını bastırdı. Vav! Vücudunun bütün kuvvetiyle bağırıyor, gırtlağı tıkanır gibi oluyor, nefesi daralıyor ve sayısız başa çıkılmaz ses bastırıyordu onu. Ağaçların gövdeleriyle fundalar tehdit edercesine yükseliyorlardı. Atını altında duymadan hepten duyusuz hızla sürdü gitti. Sesi çıkmaz oluyor ama o yine bağırmaya başlıyordu, sonunda bütün seslerin kesildiği bir aydınlığa çıktı. Sabah gün ağarırken Bosna Saray'ın yukarısında Goritsa'ya gelmişti. Erik bahçelerinin orada durdu. Altındaki at sallanıyordu. Bacakları kan içindeydi. Sağrıları çamura batmıştı. Bütün gökyüzü ışık içindeydi. İncecik bulutların arasından parıltılı ışınlar geçiyordu. Kentin üzerine sinmiş olan sisin arasından batık gemilerin direklerini andıran minareler yükseliyordu. Elini kırağıdan ıslanmış olan yüzünün üzerinden geçirdi. Aralarından kenti ve günün aydınlığını ancak donuk bir şekilde görebildiği hareket halindeki iki kara daireyi boşuna uğraştı uzaklaştırmak için. Şakaklarını yokladı parmaklarıyla. Başını sağa sola çevirdi. Bakışlarıyla birlikte iki kara daire de hareket ediyordu. Onların yüzünden titrek ve karaltılı görüyordu her şeyi. Sessizlik de sağardı. Yalnız kanının başına nasıl hücum ettiğini, boynunda nasıl zonkladığını duyuyordu. Nerede ve hangi günde olduğunu hatırlayamıyordu. Bosna Sarayı düşündü. Fakat kafasının içine Kafkas kentleriyle kentlerin minareleri doluyordu. Bazen de hiçbir şey göremez oluyordu. Zar zor bahçelerle çitlerin ağından çıkıp kurtuldu. Kentin ön mahallelerine varınca atını bir kahvehanenin önünde durdurdu. Mezarlığın ve çeşmenin yanındaki geniş yeşil bir çimenliğin üzerinde birkaç Türk oturmuş kahvelerini yudumlamakla meşguldüler. Atından inip içeri girdi. Giysileri buruşuk ve kirliydi. Gözlerini çeviren alacakaranlığın içinden güvensiz yürüdü. Önünde yüzler gördü. Birden kaybolup sonra yeniden ortaya çıkan buruşmuş, kasılmış yüzler. Bir yere oturdu. Kan kulaklarında uğultarken yakınından yükselen konuşmalara kulak kabarttı. Fakat tek tek işittiği kelimelerden bir anlam çıkaramıyordu. Sultanın elçisi Kulake Haya Lütfi Beg'in baskınından söz açıyorlardı. Çok uzun süre bu savaşlardan sonra Bosna Saray ve Bosna'nın geri kalan bölgelerini soyup adam öldüren, ve her türlü suçu işleyen bir sürü boş gezen ve sarhoş türemişti. İstanbul'da çok yakınmalar olduğu için sultan sınırsız yetkileriyle bir özel temsilci göndermişti. Bu iri yarı uzun boylu adam ince aşağı sarkan bıyıklarıyla caddelerde dolaşıyordu. Amansızcasına gaddar ve eline çabuktu. Şimdiye kadar devletin kudretindeki sertlik onun idaresindeki kadar etkili duyulmamıştı. Bir sarhoş ya da boş gezeni eline geçirir geçirmez ya da herhangi bir kimse katil yahut soyguncu diye gösterilir gösterilmez adamı hemen sarı tabiyeye atıyor, orada Anadolulu cellatlar tutukluları artık sorup soruşturmadan sırayla boğuyorlardı kementlerle. Aşağı yukarı 60 sanığın bu suretle idam edildiği geceler oluyordu. Hristiyanlar seviniyorlar, Türklerse adamın sertliğinden homurdanmaya başlıyorlardı. Kendisine açıktan açığa engel olmak isteyen iki Bosna Saraylı tüccarı yakalatıp kimsenin ses etmesine meydan kalmadan boğdurmuştu. Caddelerde öfke ve ani isyan duygusuyla özel temsilcisinin adamlarına karşı gelmeye kalkanların cesetleri görülüyordu. Her şeye korku sinmişti, her yerde kan vardı. Ölüm daha hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Kahvedeki bu Türkler de özel temsilcilerinin sertliğinden söz açmışlardı. Düşünceleri açıktan açığa ortaya koymayı göze alamadıkları için aralarında sürüyle ünlü kahramanlar ve savaşçılar da bulunan o kadar Türk'ün ölümünden yakınıyorlardı. Yaşlı bir adam tekdir eder gibi konuşuyordu. Hristiyanlar hepten bastıracaklar bizi bu gidişle, bizimkiler ölürken bu vaftiz edilmiş böcekler durmadan artıyorlar. Bunu duyan Mustafa'ya bu sözler sanki kendi düşünceleriyle ilgiliymiş gibi geldi. Belli belirsiz kendini zorla toparlayıp vaftiz edilmiş olsun olmasın dedi. Dünya baştan aşağı kötülüğe batmıştır. Herkes kısık içe işleyen bir fısıltıdan başka bir şey olmayan bu sesten yana döndü. Giysilerinin hepten yırtılmış, otlardan ve sarı kilden kirlenmiş olduğunu gördüler. Yüzü kömür gibi karaya çalıyordu. Ancak şimdi görüyorlardı, gözlerinden birine kan oturmuş olduğunu ve göz bebeklerinin ortasının kapkara bir nokta gibi baktığını. Ellerini birbirine kenetliyordu, boynu şişmişti. Sol bıyığı da kısa ve güdüktü. Birbirlerine baktılar. Mustafa bütün yüzlerin kendine çevrilmiş olduğunu, sanki bir hücuma hazırlandıklarını görür gibi oldu. Kılıcına sarıldı. Adamların hepsi ayağa fırladı. Yaşlılar duvara doğru çekilirken, iki delikanlı ellerindeki bıçaklarıyla karşısına dikildiler. Birinciyi alaşağı etti. Ama gözleri iyi görmediği için ikinciyi kaçırdı elinden. Kahve havanını kaldırıp savurdu. Gözü dönmüş gibi çevresine saldırarak sokağa doğru koştu. Türkler peşinden atıldılar. Caddedeki insanlar sel gibi akarak yaklaştılar. Bazıları özel temsilcinin zaptiyeleri iş başında sanırken, diğerleri de Türkler zaptiyeleri kovalıyor sandılar. Son zamanlarda herkes alışmıştı bu gibi gösterilere. Aslında ne olursa olsun herkes kana susamış gibi zevkle atılır olmuştu bu olaylara. Gözü görmez olan Mustafa kaldırımın kenarında sendeleyince, bir taraftan kahveden çıkan Türkler, bir taraftan da caddedeki insanlar tarafından çevrildi. Sürüyle el uzandı üzerine. Yeleğini yırtıp çektiler, bir gömlekle kalmıştı. Sarığı başından düştü, gömleği de yırtılmaya başlamıştı. Öfkesinden aldığı kuvvetle çevresini vurup kırıyordu. Kılıcını da bırakmamıştı elinden. Kalabalık kapıya yığıldığı için kapı rezelerinden fırlayıp kırıldı. İnsan sürüsü sallanıp fırladı ileri doğru. Mustafa kendini kurtarıp kılıcını sallayarak yokuşlu yoldan aşağı koşmaya başladı. Kalabalık peşinden koşarak izliyordu. Gözleri hiçbir şeyi görmeksizin, dazlak kafası çıplak kıllı göğsüyle Mustafa koşup duruyordu. Kalabalık bağırmaya başlamıştı peşinden. ''Yakalayın! Deliyi yakalayın! Katil! Hırsızdır yakalayın! Kaçmasın! Yakalayın!'' Yoldan yukarı doğru gelmekte olan birkaç kişi boşuna yakalamaya çalıştılar Mustafa'yı. Karşısına çıkmak isteyen bir zaptiyeyi yere yuvarlayıp geçti. Birçokları onu neden izlediklerini bilmiyorlardı ama kalabalık gittikçe büyüyordu. Kapılardan koşarak yeni yeni insanlar çıkıyor, Mustafa'yı izleyenlere katılıyordu. Dükkan sahipleri koşanları coşturacak sözler bağırıp Mustafa'ya nalınlar ve ağır şeyler fırlatıyorlardı. Ürkmüş köpekler yanından koşuyor, tavuklar çığlığı basarak kaçışıyordu. Bütün pencerelerden kafalar sarkıyordu üzüm salkımları gibi. Böyle izlenir ve her taraftan kovulurken sönmüş olan şuurunda yeniden uyandı o düşünce. Dünya kötülüğe gömülmüştür. Her yer. Kendini hepten kaybetmekle beraber pes etmiyor, aksine bütün ötekilerden daha da hızlı koşuyordu. Bir demirci dükkanından bir çingenenin çıkıp yarı çıplak bir adamın izlendiğini gördüğü sırada Mustafa, Yeşiltepe'nin üzerindeki mezarlığa yaklaşmıştı. Çingenenin fırlatıp attığı eski bir demir parçası, Mustafa'nın şakağına rastlayıp hemen orada yıktı onu. Karanlık ve daracık gökyüzünden kopan büyük bir yıldız uçtu. Onun peşinden de sürüyle küçük yıldızlar saçılıp döküldüler. Hemen o anda da yıldızlardan hiçbir iz kalmadı ortalıkta. Her şey kapkara kesilip sertleşti. Mustafa en son bunu duydu içinde. İzleyenler yaklaşıyorlardı.